Merhaba, Ra'nın Gözü podcast serisine hoş geldiniz. Bugün ertelemeden bahsedeceğim. Nihan Kaya'nın Erteleme kitabı üzerinden giderek bu bölümü kaydedeceğim. O kitabın uzun adı Erteleme, Nedenleri ve Çözümleri. Ama benim bölümümün başlığı Yataktan Çıkamadığım Günler. Onun da kitapla şöyle bir ilişkisi var. Nihan Kaya aslında bu kitabı yazarken aklındaki ilk isim Yataktan Çıkamadığım Günler'miş. Çünkü aslında kitabı da okursanız göreceksiniz ki herkesin okumasını çok isterim. Kendisinin özellikle 20'li ve 30'lu yaşlarında yaşadığı ağır depresyon ve yatağına sığınması ve gerçek anlamda yataktan çıkamadığı günleri çok detaylı, çok yönlü ve çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ben de bu başlığı uygun gördüm. Bu arada ben aslında erteleme ile ilgili savsaklama, erteleme hastalığı denilen procrastination ile ilgili bir bölüm kaydetmiştim, 86. bölüm. O bölümle bu bölüm birlikte dinlenirse, o iki kitap birlikte okunursa çok daha faydalı olur diye düşünüyorum. Procrastination'da birazcık daha gündelik, pratik şeyler üzerinden, daha aksiyon üzerinden gitmiştik. Bu kitapsa işin daha çok depresyon, anksiyete ve içsel durumlar, daha derin kısımlarıyla ilgili. O yüzden hayatında bir şeyleri erteleyen, yataktan çıkmakta zorluk çeken, özellikle sabahları sevmeyen, sabah korkusu yaşayan insanların Nihan Kaya'nın Erteleme kitabını okumasını gerçekten çok isterim. Şimdi kitabın şöyle bir fikri var. Sebeplerine gelecek olursak, sebeplerine ve açıklamalarına. Erteleme iç çocuğun korkmasıdır diyor. Yani içimizdeki çocuk bir şeylerden korkuyor ki yataktan çıkacak hali bile kalmıyor bazen. Ya da işte yataktan çıkabilse bile bir şeylere başlama, devam etme ve sonuca erdirme gibi şeylerden kendini uzak tutuyor. Ve bir şeyi önemsemediğimiz için değil, çok fazla önemsediğimiz için ertelediğimizi söylüyor ve o şeyi gözümüzde büyüttükçe daha da büyüyor, biz küçülüyoruz. Bir şeyin bize büyük görünmesi bizim kendimizi olduğumuzdan küçük görmemizden kaynaklanıyor. Biz o sırada aciz çocukluk egosuna dönüş yaşıyoruz. Burada sormamız gereken şey, neden kendimizi aciz ve küçük hissediyoruz? Neden o çocukluk egomuza, o aciz halimize geri dönüyoruz? Ama burada bir parantez açıp güzel ve umutlu bir haber vermek isterim. Aslında bu çocuklukla bağlantılı bugünlere taşıdığımız, yaşadığımız birçok duyguda ya da çaresizlikte bize umut veren bir şey. Evet, o zamandan bu zamana bu duyguyu, düşünceyi, bir şeyleri taşıyor olabiliriz ama artık çocuk değiliz. Çocukken olduğumuz kadar çaresiz ya da savunmasız değiliz. Çok daha güçlüyüz. Kendimizin yanında biz de varız. Yetişkin halimiz de var. Kendine ebeveynlik yapacak, kendine sahip çıkacak, kendini sarıp sarmalayacak kendimize sahibiz. Bunu hatırlamak birçok konuda işe yarar diye düşünüyorum. Erteleme bizi içine düşmekten korktuğumuz bir şeye karşı koruyor. Biz oradan sakınıyoruz, kendimizi kapatıyoruz. Yapmazsam korunurum zannederek, hissederek daha da kapattığımız olabiliyor. Bu durumlarda kendimize sorabileceğimiz, daha fazla kendimizle ilgili bilgi edinebileceğimiz iki tane soru var. Bir tanesi, bu işi yapmamam ne işime yarıyor? Bana nasıl hizmet ediyor bu yapmama hali? Ne sağlıyor bana? Bu işi yapmamam beni hangi durumdan ya da durumlardan ya da kimlerden koruyor? Hangi pozisyona düşmekten? O sahneyi gözümde canlandırdığım zaman ne olmasından, hangi duruma düşmekten beni koruyor diye sorduğum zaman bana benimle ilgili çok faydalı cevaplar verebilirim. Buna ek olarak psikanalizde omnipotence denilen, tüm güçlülük diyerek ya da mutlak kudret diyerek Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir kavram var. Bu aslında hepimizin sahip olduğu bir şey. Hepimiz tüm güçlülüğe sahibiz ama bazen yeterince kullanamıyoruz. Harekete geçebilme kabiliyetimiz çocukken kendimizi ne kadar tüm güçlü hissedebilmiş olduğumuzla çok derinden ilişkili. Çocukken bunu hissedebilen, bunu yaşayanlar yetişkinlik dönemlerinde de daha rahat harekete geçebiliyorlar. Depresyonun ve anksiyetenin de en genel nedeni kişinin kendi hayatının kontrolünü kendi elinde hissedememesi. O yüzden de hepsini bırakması ve bir şeylere başlayamama hali. Aynı şey erteleme için de geçerli. Hayatımızın kontrolünü ne kadar kendimizde hissedersek, kendimizi ne kadar buradaki o omnipotence kavramı gibi tüm güçlü, mutlak güçlü hissedersek o kadar kolay harekete geçebiliyoruz. Peki bu harekete geçme noktasında bize başka engel olan şey ne? O da utanç duygusu. Kitapta utançla ilgili çok güzel anlatımlar, örnekler, çok farklı bilim insanlarından verilen referanslar var. O yüzden de çok güzel bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Çünkü utanma ve suçluluk duygusu mükemmeliyetçilikle de birleştikçe bizim ertelememize sebep oluyor bir şeyleri. Ne kadar yoğunsa utanma ve suçluluk, o kadar erteleme, depresyon, anksiyeteye meyilli oluyoruz. Mükemmeliyetçiliğin de utanç ve suçlulukla çok yoğun bir ilişkisi var. Çünkü olası her minik hatayı utanç ve suçluluk duygumuzun boyutunda büyük algılıyoruz ve kendimizi olabilecek, oluşabilecek o utanç duygusundan korumak için de hiç yapmıyoruz, erteliyoruz. Bizim için daha konforlu, daha rahat bir hale geliyor ama günün sonunda bir şeyleri yapmayan, erteleyen ve bir kenarda duran, potansiyelini kullanmayan kişi olmanın da suçluluğunu yaşıyoruz. Böyle kısır bir döngüye giriyoruz. Yaptığımız şeyle ilgili utanç ve suçluluk duygumuz yoksa yeterince iyi, tamam olduğu kadar olsun gibi şeylerle yaklaşarak okey oluyoruz ve yapmaya devam edebiliyoruz. Zaten etrafınızda bakın, bir şeyleri yapan, yapmaya devam eden insanlar süper şeyler yapan insanlar değil, süper olmayan sonuçlarla da okey olan insanlar. Başarı da aynı şekilde. Etrafında başarılı diye gördüğün, sana göre başarılı olan insanlar böyle dümdüz bir grafikte yükselen insanlar değil. Başarısızlığı da tolere edebilen, evet bunu yaptım oldu, bunu yaptım olmadı diyebilen, yeri gelince ona üzülebilen, ağlayabilen, sonra tekrar kalkıp başlayabilen insanlar. Alan Scor, shame stress diyor buna, utanma stresi. O da çocuklar üzerinde çalışan biri. 13-17 aylık bebeklere sürekli biz bir şeyler yasaklıyoruz. Hayır, dur, yapma falan şeklinde. Ve o çocuklar o bebek hallerinde sürekli bu uyarılarla büyüyorlar. Hatta yanlış hatırlamıyorsam 9 dakikada bir böyle uyarılar geliyor bebeklere. Bu da onlarda utanmaya sebep oluyor. Yaptığı şeyin yanlış olduğu, kendi iyiliği için olduğu falan filan değil, kendisinin yanlış bir varlık olduğu, utanması gereken bir şey olduğu gibi bir algı yaratıyor bebeklerde. Ve eylemin onay görmesi onlar için, onay görmemesi terk edilmekle eşit değerde. Yani sen ona dur, yapma, yanlışsın falan dediğin zaman o küçücük çocuk kendinin onaylanmadığını ve bu yüzden de terk edileceğini hissediyor, düşünüyor. Bu neden önemli? Çünkü bir çocuğun hayatta en korktuğu şey ona bakım veren kişi tarafından terk edilmek. Bakım verenin ölmesinden de daha kötü bir şey. Hayatta olan bir bakım verenin onu gözden çıkarması ve bırakması. Bu durum zaten aslında bu bahsettiğimiz çocuklukla ilgili hiçbir şey çocuklukla sınırlı kalmıyor. Biz onu hücrelerimizde, düşüncelerimizde bugünlere taşıyoruz. Bu utançla ilgili bir de hiyerarşi ilişkisi var. Çünkü utanç ilişkisel bir duygu, ilk sosyal duygu olarak da tanımlanıyor. Yani etrafta biri yokken utanmıyorsun, kendi kendini düşünüp utanmıyorsun. Hep utanabilmen için konunun içinde başka kişilerin de olması gerekiyor. Utanmamızı isteyen kişi o kişiden ve ya da işte veya diğerlerinden de utanmamızı istiyor. Yani orada hep birilerinin karşısında küçük olmak, hiyerarşide aşağıda olmak, onlar önünde eğilmek var. Dik durmak, kendi ayaklarının üstünde durmak, kendini olduğu gibi kabul etmek yok. Utanmada eşitlik değil, hiyerarşi var. Her türlü şiddet de zaten bu hiyerarşiden kaynaklanıyor. Anne babamızı hiyerarşik olarak üst konuma yerleştirmeseydik, içimizdeki anne baba, içimizdeki çocuğa da eziyet etmeyecekti. Bu az önce bahsettiğim bütün o erteleme, o içsel çocuk, o iç çocuğun, o yaralı çocuğun bir şeylere başlayamaması hali de zaten içimizdeki o ebeveyn sesinin, parmağı bize doğru sallayan sesin bizi onaylamaması, beğenmemesi, bizi korkutması. Burada da zaten yanlış bir hiyerarşiden kaynaklı bir sistem. Bunun da çözümü nedir? tahtlarından indir herkesi. Kitapta böyle not almışım kendime. Bu konuda sıkıntı yaşayanlar kendine dönüp baktığı zaman kendini bu hiyerarşinin özellikle de en altında bulanlar bence Nihan Kaya'nın ve Alice Miller'ın özellikle kitaplarından faydalanabilir. Özellikle Yetenekli Çocuğun Dramı kitabında Alice Miller bunu çok güzel anlatıyor. Anne baba diyoruz, bakım veren ebeveyn diyoruz ama aslında sadece onlar için geçerli değil. Hayatınızda aklınıza gelebilecek, kendinizden daha üste konumladığınız herkes için geçerli. Bu sadece onlarla olan sosyal ya da yüz yüze ilişkilerimizde geçerli değil. Onlar yokken bile bizim duygu düşünce dünyamızda onlara gerçekten hak etmedikleri kadar yukarıda yerler veriyoruz. Sonra İç çocuğumuza hepsini de kullanarak işkence ediyoruz. İşte aslında o ertelemenin, o tüm güçlülüğü, o omnipotansı tekrar elimize geçirmenin formülü hiyerarşileri yıkmaktan geliyor. Eğer bir hiyerarşi olacaksa da en tepesinde sen olacaksın ki ben her türlü hiyerarşiye de karşıyım yani. Hani her şey yatay düzeyde, herkes eşit. Sen de kendi dünyanda kendine daha şefkatli, daha kendine bakım veren yetişkin tarafınla kendinle konuşmayı öğreneceksin. Utanma aniden gelişen bir duygu. Bunun da ertelemeyle şöyle bir ilişkisi var. Şimdi bir kişi utandığı zaman o sırada neyle uğraşıyorsa onu yarıda keser. Birden onu bir utanç kaplar ve kala kalır. Bu yarıda kesmekle ertelemenin de ilişkisi var. Çünkü ertelemede korku ve utançtan dolayı dışarıda olan şeyle ilişkimizi kesiyoruz, kendimizi koruyoruz. Yani ileride oluşabilecek bir utanç sahnesi bile aklımıza geldiği zaman kala kalıyoruz. O zaman ben hiç bu yola girmeyeyim, hiçbir şey yapmayayım, sonra ileride de utanmak zorunda kalmayayım. Çünkü utanç bu kitapta çok çok güzel ele alınmış, tahmin ettiğimizden çok daha fazla hücrelerimize işleyen, bizi ele geçiren, yaptığımız yapmadığımız çok şeyde etkisi olan bir duygu. Peki şimdi ben biraz böyle açıkladım. Nereden geliyor, nasıl geliyor diye. Peki çözümler ve öneriler ne olabilir diye birkaç tane madde çıkardım kitaptan. Birincisi, yataktan çıkmakta zorlanan benliğimiz içimizdeki yaralı çocuk. Bunu görmek, tanımak, kabul etmek. Korkmuş bir küçük çocukla nasıl şefkatle konuşuyorsak kendimizle de öyle konuşmayı öğrenmemiz gerek. Az önce söylediğim, örnek verdiğim sorulardan da faydalanabiliriz. Gerçekten kendimizle bu konuda konuşabiliriz. Beni en çok ne korkutuyor? Ya da şu anda bu yatakta, bu kanepede duruyor olmak, bu kalın pofuduk battaniyelere sarılıp sadece çay içmeyi istemek beni nereden koruyor? Hangi duruma düşmekten korkuyorum? Ne olur da ben çok utanırım, sıkılırım, korkarım, yine buraya gelip saklanırım gibi sorular sorabiliriz. Şimdi herkese iyi gelebilecek konuşma ya da yöntem farklıdır ya da vaat farklıdır. Nihan Kaya kendisinden örnek verirken bazı günler, çok ağır geçirdiği günlerde yataktan çıkıp pencereye gitmenin, gün ışığı almanın bile onun için ne kadar zor olduğundan bahsediyor. Şimdi hepimizin bu konudaki tecrübesi, ihtiyacı farklıdır. O yüzden sen yataktan çıkamıyor olabilirsin, başkası evden çıkamıyor olabilir ya da başkası dışarıda her şey yolunda görünür gibi görünüyordur ama aslında içsel olarak kapanmıştır. O yüzden senin durumuna karşılık senin ihtiyacın da farklıdır. Herkesin kendini bu konuda motive etme, bana ne iyi gelirin cevabı da farklıdır. Kimisi için hadi sıcak bir kahve yapayım, güne başlayayım. Hadi işte cilt bakımımı yapayım, kremimi süreyim, şöyle bir aydınlık gelsin yüzüme. Ya da ne bileyim ılık bir duş alayım, sevdiğim bir arkadaşımı arayayım, sabah kahvemi onunla sohbet ederek içeyim gibi şeyler farklı olabilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken kendimizi aşırı zorlamamamız. Yani orada aslında kendini dinlemek. Nasıl yeme içme konusunda da kendimizi dinlememiz gerekiyorsa beynimizle düşünmememiz gerekiyor. Eğer mesela özellikle hastayken şu anda canım ne istiyor? Ya da midem şunu alabilir mi? Bunu dinlememiz gerekiyor. Öbür türlü beynimizle düşünerek şunu yemem lazım, bunu yemem lazım diyerek vücudumuza işkence ediyor olabiliriz. Bu da zaten bize çok çocukluktan gelen bir şey. Hep başkaları ne kadar yiyeceksin, ne yiyeceksin diye sana dikte ettiği için sen de zamanla vücudunla olan ilişkini kaybediyorsun. O bağlar kopuyor ve sen sadece mekanik olarak düşünüp ona göre beslenen birine dönüşüyorsun. Halbuki gerçekten canın ne istiyor ve ne kadar istiyor ve hangi saatte istiyoru dinleyerek gerçekten beslenirsen bu konuda hiçbir sıkıntı kalmıyor. Bir ikinci öneri, Morning Pages denilen sabah sayfaları. Bu Sanatçının Yolu kitabında bir özellikle yaratıcılık için çok önerilen bir yöntem ama aslında o kitapla da sınırlı değil. Gelmiş geçmiş bana göre sabah ya da akşam da fark etmez. İhtiyacın olduğu zaman her zaman hizmet edecek bir yöntem. Morning Pages yani sabah sayfaları olmasının şöyle bir yeri var kitapta. Nihan Kaya kendisi gibi sabah korkusu yaşayanlara bunu öneriyor. Çünkü kendisi de akşam çalışabilen, gece okuyabilen, yazabilen ama bir sabah olunca sabah olmasın, sabah yataktan çıkmasın, gün ışığı bile fazla geliyor gibi hallerde buluyor kendisini. Mesela kendisinin verdiği örnekte gece kendisini iyi hissettiğinde sabahki haline mektup yazıyor. Bu da bir seçenek olabilir. Kendinin o hallerine hazırlık yapabilirsin ya da sadece içinden geçenleri, korkularını, umutlarını, umutsuzluklarını, utanma potansiyelini, düşündüğün zaman bile utanç içinde hissettiğin şeyleri sayfalara yazabilirsin. Bunun her dönemde, herkese, her konuda faydası olacağına ben çok eminim. Bir diğer şey, hiçbir şey yapmamaya değer vermek, hiçbir şey yapmadığımız zamanları hor görmeyi bırakmak. Çünkü kendine bu konuda sürekli not veren, karne veren insanlar boş geçen zamanları, aktivite içinde geçmeyen zamanları kendileri için düşük puan olarak veriyor. Ve bu aslında çok yanlış bir şey. Her açıdan çok yanlış bir şey. Ben Esnek Düşünmek bölümü yapmıştım. Leonard Mlodinow'un Elastik kitabından kaynak olarak o kitabı kullanmıştım. Bunun yanı sıra Cal Newport'un kitaplarında da bu işin bilimsel tarafı çok güzel açıklanır. Deep Work ve Dijital Minimalizm, onlarla ilgili de bölümler yapmıştım ve sanırım birçok bölümde de bundan bahsettim. Bizim beynin karanlık enerjisine ihtiyacımız var. Onu elde edebilmek için de bazı zamanlarda hiçbir şey yapmamamız gerekiyor. Ama arka planda beyin öyle bir şey ki, öyle güzel çalışıyor ki hiçbir şey yapmadan geçirdiğin 2 saat sayesinde harika işler çıkarabiliyorsun. Bazı bağlantıları sen hiçbir şey yapmadığında kuruyor beyin arka tarafta. Yani aslında çok daha fazla çalışabilmek, çok daha iyi şeyler yaratabilmek için zaman zaman hiçbir şey yapmaman gerekiyor ve bu zamanları ay işte çok tembelim, hiçbir şey yapmadım, şöyle böyle diye hor görmeyi bırakman gerekiyor. Kitapta üstüne konuşulan, tartışılan bir diğer soru. Böyle şeyler yaşadığım zaman üzerine gitmeli miyim? Şimdi soru güzel bir soru ama cevabı çok kişisel. Çünkü sadece az zorlandığımız durumlarda faydalı olabilecek bir şey üstüne gitmek. Hem kendi üstüne gitmek hem de bazen hani bir arkadaşını da hadi hadi deyip sürüklersin. Orada da dikkatli olmamız gerekiyor. Bu fobiler gibi, şimdi bir insanın gerçekten çok üst seviyede bir köpek korkusu varsa hadi hadi bir şey olmaz deyip köpeği kucağına atamazsın, kalp krizi geçirebilir. Ama hani daha böyle ya çok seviyorum, çok sevimli, çok tatlı geliyor ama dokunamıyorum falan diyorsa onunla aynı odada tutabilirsin, tamam dersin, tasmasından tutacağım, merak etme, dokunmana gerek yok gibi şeyler yapabilirsin. Burada da aynı şey söz konusu. Yani eğer çıkabilecek enerjin varsa kendine bir dönüp bakmak, kendini o anlamda izlemek, görmek önemli ya da ufak minik denemelerle, yani evden çıkamıyordur kişi, sen ona New York seyahati diye tutturmazsın ya da kendine bilet alıp kendini zorlamazsın ama evin karşısındaki parka gitmeyi deneyebilirsin. Baktın yolun yarısında kötü hissettin, geri dönebilirsin. Daha güvenli, daha minik adımlar olabilir. Bir de bazen bir şeyleri çok ertelediğimiz zaman çok birikmiş işlerimiz oluyor. Birikmiş yapılacaklar listesi de insanlar için çok büyük bir stres ve erteleme kaynağı oluyor. Burada da çok basit bir böl ve yönet stratejisi öneriyor. Liste yapacaksın ve bir tanesinden başlayacaksın. O listedeki bir işi yaparken listedeki diğer işleri yok sayacaksın. Onlar yokmuş gibi devam edeceksin. Burada hani bir tane kitap vardı. Eat That Frog, yani kurbağayı önce kurbağayı ye gibi bir şey diye çevirmişlerdi. Orada mesela en işte üşendiğin, en sevmediğin, en kötü işten başla. Sonrası daha kolay gelir gibi bir strateji var. Ama bu da bence herkes için geçerli değil. Kendimden örnek vereyim. Benim çok fazla işim biriktiği zaman ben liste yaparım ve en basit ve en küçüklerinden başlarım. Çünkü böyle tık tık tık işleri halledip yaptıklarımın üstünü çizmek, ooo 5 tanesini hallettim falan demek bana çok iyi gelir. Ve küçük şeyler temizlendikten sonra en büyük olanla baş başa kalmak isterim. Sadece o vardır gündemimde, diğer her şey temizlenmiştir. İstediğim kadar onunla zaman geçirebilirim. Ama bu herkes için değişir. O yüzden burada da net, kesin tek bir tarif vermek, reçete vermek çok da uygun değildir diye düşünüyorum. Ama böl ve yönet her zaman işe yarar. Bir de bölünme korkusuyla bir türlü hayalindeki işe oturup başlayamayanlar var. Bu da çok yaygın bir şey. Bazen küçük bir şey için, bazen büyük bir şey için de geçerli. Burada da Clarissa Estes'in örneğini vermiş, Kurtlarla Koşan Kadınların yazarı. Kendisi her sabah karanlıkta uyanıp çocuklarını okula hazırlamadan önce 15 dakika yazmış ve Kurtlarla Koşan Kadınlar, yaklaşık 600 sayfalık bir kitap, 20 yılda yazılmış. Kadının çocuklarını okula göndermeden önce 15'er dakika yazmalarından oluşan dev bir eser. Bu arada 42 tane de yayın evi bunu reddetmiş. Yani böyle işin bu kısımları da var ama yani bu kadın sadece her sabah 15 dakika yazarak 600 sayfalık bu kadar ünlü bir kitabı yaratabiliyorsa, aslında sen de günlük hayatta hiç bölünmeden deli gibi uzun uzun çalışmak yerine kendine bölünmemiş 15 dakikalar yaratabilirsin. Bu da bir şey yani, o 15 dakikaya hakkını vermek. 15 dakika aslında düşündüğümüzden çok daha etkili olabiliyor. Haftada 5 tane 15 dakika 75 dakika eder. Ayda kaç dakika eder? 300 dakika. Yani kim kaybetmiş, ben buldum diye sorarsın yani. O yüzden bu örnekler de bence çok kıymetli. Ben o yüzden biyografileri çok seviyorum. Daha önce burada bir bölüm yapmıştım günlük ritüellerle ilgili. Bu işte yazarların, müzisyenlerin, filozofların, ünlü, dünyaca ünlü olanların çalışma ritüellerinden örnekler. Bazen o kişilerin ritüelleri, yaptıkları, denedikleri şeyler de insana ilham verebiliyor. Ben bu bölünmemiş 15 dakikayı çok sevdim mesela, çünkü bazen fark ediyorum, ben de küçümsüyorum, ne kadar zamanım var, şu kadar, tamam, bilinçli olarak neyse kârdır falan deyip kendimi oturtuyorum ama bunu okuduktan sonra daha da bir güzel bakmaya başladım. Ve son olarak kendi kendimizin güvenlik üssü olmak. Başından beri içimizdeki o ürkmüş, utanmış, yaralı çocuktan bahsediyoruz. Onun da koşup sarılacağı kişi biziz en başta. Başıma ne gelirse gelsin koşup kendime sarılırım, sonra gerisine bakarım diyebilmek çok kıymetli. Kendi kendimize o güvenlik üssünü önce içsel, duygusal olarak yaratmak, sonra da kendimize dışarıda fiziksel olarak da güvenlik üsleri bulmak, yaratmak güzel olabilir. Bazen çok böyle kendini iyi hissettiğin, samimi, sıcak ortamı olan tatlı bir kitap, kafe olabilir, bir pastane olabilir, çok sevdiğin bir park olabilir, beslediğin kedilerin olduğu eve yakın işte bir yer olabilir gibi gibi, böyle birkaç tane hani senin için oraya gitmenin çok büyük bir enerji gerektirmeyeceği, gidince kendini iyi hissedeceğini bildiğin yerler ve birlikte olursan iyi hissedeceğini bildiğin, sana sıcaklık, samimiyet ve sevgiyi hissettiren kişiler listesini aklında tutmak. Nihan Kaya mesela sosyal medyayı güvenlik üssü olarak kullanıyormuş. Kendisi için sosyal ilişkiler, yüz yüze ilişkiler gerçekten çok zormuş. Çünkü çok ağır şeyler yaşamış ve normal bir insan gibi ona basit gelen şeyler değil. Biriyle buluşmak, konuşmak, kahve içmek, yeni birini tanımak. O da sosyal medyayı bu alanda kullanıyor. Ne kadar da güzel, faydalı bir şey için kullanılıyor. Bu sayede çok kişiye ulaşılıyor. Çok kişiyle fikir alışverişinde bulunuyor. Ve bu sayede de öyle geçirdiği günlerde sosyal medyadan çok güzel faydalanabiliyor. Bu da yine çok kişisel bir şey. Herkes kendine göre fiziksel ve ruhsal olarak bu kendi güvenlik üslerini yaratabilir. En azından dönüp benimkiler nedir diye kendi listesini çıkarabilir. Bu her zaman insana iyi gelir diye düşünüyorum. Evet, ben kitaptan bazı fikirleri ve bazı çözüm önerilerini paylaştım. Ama kitap bunun çok ötesinde. Çok derin, çok güzel hikayeler var. Özellikle yazarın kendi yaşadıklarını, bu konuları bilen, araştıran, üzerinde çalışan, doktora yapan bir insanın kendi yaşadıklarını bu şekilde incelemesi, anlatması, örnekler vermesi, bu açıklıkla, bu cesaretle yazılmış olmasını çok sevdim. Bu konuda herhangi bir şekilde sıkıntı yaşayan herkese bu kitabın çok iyi geleceğini düşünüyorum diyerek bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere, hoşça kalın.